Ayrım 20. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 249. Şarlo ve Siyah Beyaz Düşleri. Tavır. Ağustos 2006. Herhangi bir Şarlo filmi izlediğimizde Şarlo'nun halk olduğunu hemen anlarız. Çünkü Şarlo yoksuldur. Çoğu kez işsizdir ve otoriteyi temsil edenlerce itilip kakılır. Hor görülür, haksızlığa uğrar, yanlış anlaşılır ve başına gelmedik şey kalmaz. Ancak tüm bunlara rağmen kendisine yapılanlara boyun eğmez. Bir biçimiyle hesap sorar. Yeri gelir alay eder. Yeri gelir tekme atar. Sherlock'un silahı mizahıdır. Görünürde komik olan Sherlock'tur. Giyimi ve davranışları bu izlenimi pekiştirir. Sherlock bu tip giyim ve davranışlarıyla deyim yerindeyse bir anti kahramandır. Bir diğer ifadeyle kapitalizmin acımasız sömürü çarkına sokulmuş insani bir çomaktır. Tam da bu nedenle kırılmak istenmiştir. Ama 1889'da doğan Chaplin değilse de Sherlock hala yaşıyor. Elbette doğduğunda adı henüz Charlo değildi. Dahası yaşayıp yaşamayacağı bile belli değildi çocuğun. Malum ya, Charlo'nun gözünü açtığı kapitalist dünya, dün ve bugün yoksullara hayat tanımaz. Ben Charles Spencer Chaplin. 16 Haziran 1889'da Londra'da dünyaya geldim. Babam usta bir güldürü oyuncusuydu. Annem operet şarkıcısıydı. Daha sonra varyete tiyatrolarında da çalıştım. Çocukluk yıllarımı Londra'nın Yoksullar Mahallesi, East Side'da geçirdim. Babam kendini içkiye verince evde ocak kaynamaz oldu. Sıcak bir çorba için kardeşim Sidney birçok kez yardım kurumlarının kapısını çalmak zorunda kaldı. Ben onunla gidemiyordum. Çünkü ikimiz aynı pabuçları ortak kullanıyorduk. Babam bizi büyük bir yoksullukla baş başa bırakarak öldü. 6 yıl boyunca çalmadığım kapı kalmadı. Arabacılık yaptım. Geceleri değişik yerlerde sabahladım. Sonunda annem bir iş buldu ama çok geçmeden yeniden işsiz kaldık. Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olan Chaplin için karnını doyurmanın yolu yine tiyatro olur. İlk kez 5 yaşındayken sahneye çıkmış ve sahne tozu yutmuştur. Doğrusu şu ki oyunculuğa yönelmesinin ana nedeni tok yatabilme ihtiyacıdır. Sonunda bir tiyatro kumpanyasına girdim. 14 yaşındaydım. Elimden geleni yapıyordum. Çünkü ölüm kalım sorunuydu bu iş. Beni beğenmeyecek olurlarsa ikimizin de yeniden aç kalacağımızı biliyordum. Beğenirlerse ikimiz de her gün bir tas sıcak çorba içebilecektik. Annesiyle birlikte karnını doyurmak zorunda olan genç Chaplin, Charlo olduğunda aç günlerin acısını çıkartırcasına alay edecektir burjuvaziyle. Charlo'nun zengin ve zalim otoriteyle dalga geçmesi de tüm yoksulların hoşuna gidecektir. Ama bunun için daha zaman vardır ve Chaplin henüz hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu kez bir rol vermişlerdi bana. Konuşuyordum, seyirci de beni dinliyordu. Kadroya alınmayı başardım. Böylece her oyuncu için kaçınılmaz olan İngiltere'nin dört bir yanındaki salaş tiyatrolara uzanan gezgincilik dönemi başladı. Ama annem de ben de açlık çekmiyorduk artık. Bu yıllar Chaplin'in oyunculuğunu geliştirdiği yıllar olur. 19 yaşındayken çekirdekten yetişme bir oyuncudur ve 1907 yılında Fred Carno topluluğunun kadrolu üyesidir. Sergiledikleri revü önce İngiltere'de, sonra Avrupa ve nihayet Amerika'da turneye çıkar. Oyun çok tutulur ve Chaplin de şöhret merdiveninin ilk basamaklarına adım atar. Chaplin Sineması. 1912'de yine Fred Carno topluluğu ile ikinci turne için Amerika'ya gider. 23 yaşındaki Chaplin artık bir sinema oyuncusudur. Bir yıl sonra da Keystone Film Şirketi ile anlaşır. 1914 yılında rol aldığı ilk filmi olan Ekmek Parası ile sinema serüveni başlar. Amerikan sinemasının giderek endüstriye dönüşmeye başladığı bu yıllarda çok sayıda sessiz film üretilmektedir. Chaplin bu seri üretim içinde kendine has özellikleri açığa çıkaran bir oyuncu olarak yer alır. 13. film olan Caught in the Rain ile yönetmenliğe de başlar. O günden sonra tüm filmlerini kendisi yönetecektir. Chaplin 1919'da kuruluşuna yer aldığı United Artists şirketi ile film yapımcılığına da başlamıştır. 1914 yılında başladığı sinemada son filmini New York Kralı 1956'da çeker. Senaryosunu yazdığı 1966 tarihli Hong Konglu Kontes filminde ise küçük bir rolde görünür sadece. Chaplin tüm bu sinema serüveninde 79 filmde oynamıştır. Bu yazı Chaplin sinemasının ayrıntılarına girmeyecektir. Fakat Chaplin ve sessiz sinema konusuna değinmesek olmazdı. Chaplin, 1940 yılında çektiği Büyük Diktatör filmine kadar sessiz sinemaya sadık kalıp filmlerini sessiz çekmiştir. Oysa gelişen teknoloji sayesinde daha 1927'lerden itibaren sesli film çekmek mümkündü. Fakat uzunca bir süre tercihini değiştirmedi Chaplin. Sözlü filmler mi? Bunlardan nefret ettiğimi rahatça söyleyebilirsiniz. Dünyanın en eski sanatını, pandomim sanatını berbat ediyorlar. Suskunluğun yüce güzelliğini yok ediyorlar. Chaplin özündeki pantomim oyunculuğuna sadık kalarak sesli film çekmeye direnir. Ta ki Büyük Diktatör filmine kadar. Peki ama neden? Chaplin'in bu tercihinde ticari kaygılar mı ağır basmıştır? Hayır. Chaplin filmlerinin dilini çözen, insanlığın üzerine çöken faşizm kabusudur. Zaman Hitler faşizmine karşı haykırma zamanıdır. Ve Chaplin Büyük Diktatör filminde bunu yapar. Diktatörler yok olur, özgürlük yok olmaz. Chaplin antifaşist bir aydın, bir sanatçıdır. Öyle ki çağımızda aydın olmanın olmazsa olmazı da antifaşist olmaktır. Faşizme boyun eğildiğinde aydın kimliğinden vazgeçilmiş demektir. Bu noktada sanatçılara düşen sanatlarını, faşizmin zorbalığını, yalan ve yaygarasına yönelen estetik mızraklar yapabilmeleridir. Chaplin ustanın Büyük Diktatör filminde yaptığı budur. Bu filmde biçimsel olarak Charlot rolü yoktur. Ama filmin kahramanı olan Yahudi berber aslında Charlot'un iz düşümüdür. Filmin konusu kısaca şöyledir. Yahudi bir berber ile Tomanya diktatörü Hinkel, Hitler'e atfen tıpatıp birbirlerine benzerler. Toplama kampındaki berber bir gün firar eder ve bir dizi yanlışlıklar komedyası sonucunda diktatörün yerine geçer. Filmin finalindeki konuşmayla özgürlüğü yok edilemez oluşuna dair muazzam bir ders verir herkese Chaplin. Bu konuşmayı dinledikten sonra Chaplin Usta'nın bu filmi iyi ki sesli çektiğini düşünürüz. Üzgünüm. Ne yapayım ki imparator olmak istemiyorum. Benim işim değil bu. Ne keyfimce yönetmek istiyorum, ne de fethetmek hiç kimseyi. Olanağı varsa herkese yardım etmek isterdim. Hristiyanlara, Yahudilere. Beyazlara olduğu gibi siyahlara da. Hepimiz karşılıklı olarak yardımlaşmayı istiyoruz. Uygar kişiler böyledir. Ortak mutsuzluğumuzla değil, ortak mutluluğumuzla yaşamak istiyoruz. Birbirimizi hor görmek ve birbirimizden nefret etmek istemiyoruz. Bu dünyada herkese yetecek kadar yer var ve toprak ana yeterince zengindir. Yaşamımızı sürdürecek olanı sağlayabiliriz her birimize. Hayat yolu özgür ve muhteşem olabilir ama bu yolu yitirdik. Hırs ve açgözlülük insanların ruhunu zehirledi. Dünyayı bir kin çemberiyle çevirdi ve hepimizi kaz adımlarıyla sefalet ve kanın içine sürükledi. Beni duyma olan avlanlara diyorum ki, umutsuzluğa düşmeyiniz. Üzerinize çöken bela, vahşi bir iştahın ve insanın gelişmesi yönünden, kaygılananların duydukları, acıların sonucundan başka bir şey değildir. İnsanların kini geçecek, diktatörler yok olup gideceklerdir. Ve halktan zorla aldıkları güç, yine halkın eline geçecektir. İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece, özgürlük yok olmaz, olmayacaktır. Chaplin bu filmi çektiğinde, 1940 Nazi İmparatorluğu gücünün ve saldırganlığının doruğundadır. Yenilmez gözükmektedir. İşte bu koşullarda halkların özgür geleceğine sahip olan umudu korumak aydının işidir. Chaplin'in yaptığı da budur ve faşizmin yıkılmaz görüntüsüne karşı dik olarak aydın tavrını korur. Faşizme karşı kurtuluşun yolunu gösterir. Özgürlük için çarpışınız. Görüldüğü gibi Chaplin'in hümanizminde zorbalığa karşı, halkların haklı şiddetine karşı çıkmak, soyut bir barışçılık ve benzeri gibi burjuva görüşlerden iz yoktur. Ama diktatörler yok olup gideceklerdir demesinin temelinde halklara güven vardır. Zira halka, halkın mücadelesine güvenmeyenler, diktatörlerin yok olacağını hayal bile edemezler, karamsarlığa kapılırlar. Oysa Chaplin, nazizmin en güçlü olduğu dönemde bile karamsarlığa prim vermez. Umudunun sırrı ise şu sözlerindedir. İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmaz, olmayacaktır. İşte bu sözlerin, bu umudun altına imza atabilenlere aydın denir. Hollywood efendilerine karşı Charlot. Chaplin 1914'ten 1952'ye kadar Amerika'da film çeker. Sahne ışıkları Hollywood'da çektiği son filmdir. Denilebilir ki tüm bu süreç boyunca Amerikan sinemasına hakim olan anlayışın dışında kalmıştır. Gerek filmleri ve gerekse de siyasal tutumlarıyla adeta bir ayrı kutu olmuştur. Kopartılmak, kurutulmak, kırılmak istenen bu ayrı kutu çizgisinden taviz vermemiştir. Çünkü o sıradan bir oyuncu değil, her şeyden önce aydındır. Böyle olduğu içindir ki filmlerinde kapitalizmi değişik biçimlerde eleştirir. Charlot tiplemesi aslında bu eleştirinin sivri ucudur. Elbette Chaplin'in tüm filmlerinin konusu Charlot'un serüvenlerinden ibaret değildir. Örneğin 1947 tarihli Monsieur Vardac'ta Charlot'un karşıtı olan bir karakterle karşılaşırız. Monsieur Verdot bir burjuvadır. Mevcut farsızlığı Verdo için yeterli değildir. Bu nedenle cinayetler işleyerek kurbanlarının parasını elde eder. Kısaca Monsieur Verdo kapitalizmin bireyci, Bencil, yabancılaşmış, vicdanını yitirmiş, toplumsal sistemini eleştirisidir Chaplin'in. Filmlerinde şu ya da bu şekilde ama mutlaka kapitalizmi eleştiren Chaplin bu tavrıyla burjuvazinin sinemacılar sürüsüne de dahil olmaz. Bugün örneğini pek sık gördüğümüz türden bir sanatçı değildir Chaplin. Kelimenin gerçek anlamıyla aydın bir sanatçıdır. Ülkemizde örneği çok olan Hollywood özentilerine bir ders olacak sözler de onundur. Son filmimin, Monsieur Verdon'un bazı Amerikan sinemalarında ve özellikle New York'ta nasıl karşılandığını biliyorsunuz. Bazı çatlak seslerin beni komünist ve Amerikan aleyhtarı olarak nitelediğini biliyorsunuz. Bütün bunlar sadece herkes gibi düşünmek istemediğim için. Hollywood'un güçlü efendileri her hoşlanmadıkları kimseyi saf dışı edebileceklerine inandıkları için. İşte açıkça söylüyorum. Ben Charlie Chaplin, Hollywood'un can çekişliğini ileri sürüyorum. Hollywood'un bir sanat olarak kabul edilen sinema alanında yapabileceği bir şey yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Charlie düşmanlığı. Görüldüğü gibi bugün Bush'un dilindeki ya bendensin ya bana karşı dayatmacılığı, Bushkilerin tarihsel yaklaşımıdır. Chaplin, kendisini muhalif olan herkese hedefleyen bu dayatmaya boyun eğmemiştir. Zorbalık karşısında boyun eğmek bir yana, bedellerini göze alarak daha güçlü haykırmak, aydın karakterinin vazgeçilmesidir. Chaplin de böyle davrandığı için Amerika'da şeytan ilan edilerek taşlanmıştır. Ama düşüncelerinden taviz vermemiştir. Örneğin emperyalist rekabetin yol açtığı ve halkları acı getiren 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı seferberliğinde Amerikan ordusuna yazılmayı reddeder. Tekerlerin çıkarı için okşanan Amerikan milliyetçiliğine prim vermez. Halk düşmanlarının yanında saf tutmaz. Çünkü o bir aydındır. Kuşkusuz Chaplin bir komünist değildir. Ama Ekim devrimi özelinde komünizme ilgisiz de değildir. Dürüst bir aydının, sanatçının yapması gerektiği gibi davranır. Ben bir sanatçıyım. Hayat beni ilgilendirir. Bolşevizm de hayatın yeni bir evresi. O halde ona karşı ilgisiz kalamam. İlgisiz de kalmadı gerçekten. Nazi işgaline karşı, Sovyetlere destek için çalıştı. Dahası Avrupa'da Nazilere karşı, ikinci bir cephe açılması için örgütlenen faaliyetler içinde yer aldı. Rusya'nın savaş meydanlarında demokrasi yaşayacak ya da ölecektir. Müttefik ulusların geleceği komünistlerin elinde. Rusya sırtını duvara vererek savaşmaktadır. İttifakın en sağlam savunmasıdır bu duvar. Chaplin o en sağlam duvarın desteklenmesi için Nazilere karşı ikinci bir cephe açılmasını talep edenler arasındadır. Fakat Amerikan iktidarı Nazilerin sosyalizmi ezmesini istediğinden henüz ikinci bir cephe açma düşüncesi yoktur. Ne zaman Kızıl Ordu Nazileri önüne katıp kovalamaya başlar, ABD o zaman Avrupa'ya çıkar. Chaplin'in bu aydın tavrı Amerikan gericiliğinin tepkisini çeker. Chaplin, polis sorgusu, mali olarak boğmaya çalışma, filmlerinin yasaklanması ve hatta yaşlı annesine sınır dışı edilmeye çalışılması gibi baskılarla karşılaşmıştır. Dostlarım, Amerikalıların bu denli düşmanlığını kazanmak için yaptığım bir uyumsuz bağımsız olarak kalmam olmuştur. Komünist olmadığım halde onlara karşı yürütülen eyleme katılmayı reddetmiştim. Doğal olarak bu birçok kimseyi şaşırttı. McCarthy'ciliğin antikomünist rüzgarına kapılıp gericilikle uzlaşmadı Chaplin. Bu yüzden Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi'nin karşısına çıkartılarak sorgulandı. Ama uyumsuz tavrını korumayı bildi. Dahası kendisi de zor durumda olmasına rağmen sınır dışı edilmek istenen komünist sanatçı AIDS'leri savundu. Deyim yerindeyse bir aydın olarak Charlo'nun cüretine sahipti Chaplin. Amerikan iktidarı için Charlo'nun uyumsuzluğu bardağı çoktan taşırmıştı. Bu taşkında Chaplin'i boğmak için fırsat kolluyorlardı. Aradıkları fırsatı 1952'de buldular. Bir film tanıtımı için İngiltere'ye giden Chaplin'e ABD'ye dönüş vizesi verilmedi. Böylece ABD'den kovulan Chaplin 1953 yılında İsviçre'ye yerleşti. 1977'de orada öldü. Ölen sadece Chaplin'in bedeni oldu. Çünkü Charlo yaşamaya devam ediyor ve dünya döndükçe özgürlük için ölenlerin safında yaşamaya devam edecek. Kaynakça 1. Sinema Tarihi Rekin Teksoy, Oğlak Yayınları 2. Charlo, Marcel Martin, Bilgi Yayınevi 20. ayrımın sonu, sayfa 256.